bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Dinozorların Sessiz Gecesi 2. Kitap Hoymar von Ditfurth, Alan Yayıncılık 3. Baskı Ağustos 1997 Orijinal ilk baskı Hamburg 1985 Almancadan çeviren Veysel Atayman Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. 1989 yılında ölmüş olan tanınmış Alman bilim adamı ve yazarı Hoymar von Ditfurth, bilim karşısında doğru kuşkunun ne olduğu, bilimin yaşamımızdaki anlamı ve sınırları üzerinde tümüyle bilimsel verilere dayanan açıklamalar getiriyor. Kendi yaşamımızı da gözden geçirebileceğimiz güvenilir bir temel sunuyor böylece. Dünyada ve özel olarak Türkiye'de geleneğin ve dinin yeni toplumsal roller üstlenmeye doğru gittikleri bir dönemde bu dizi daha da güncelleşiyor. İster inanç sistemlerinin tarihsel rollerinin gerilerde kaldığını düşünelim, ister dini Rönesans'a umut bağlayalım, bilim ile Ditfurth'ta bulduğumuz türden bir hesaplaşmadan geçmeden edemeyiz. Turgay Kurultay, Cumhuriyet, 8 Eylül 1994. 3. Bölüm. İlk hücreden karıların istilasına kadar uzanan yol. 1. Küçük yeşil köleler. Herhangi bir hücreyi mikroskop altında incelediğimizde onun bir protein torbasından ibaret olmayıp karmaşık yapılı bir organizma olduğunu görürüz. Elektron mikroskobunun sağladığı olanaklar, canlı doğanın yapı taşı olan hücrenin 3 milyar yıllık evrim sonunda alabildiğine karmaşık bir yapıya büründüğünü göstermektedir. Günümüzde biyologlar birçok hücrede rastlanan üst düzeyde uzmanlaşmış parçalara organel adını takmışlardır. Kendine özgü karakteristik birer biçime sahip olan bu küçük organcıkların vazgeçilmez işlevler taşıdıkları bilinmektedir. Hücre bedeni içinde, tıpkı insan bedeni içindeki organların gerçekleştirdiklerine benzer işlevler yerine getirdiklerinden bunlara organel adı verilmiştir. En büyük, dolayısıyla göze batıcı organel, hücre çekirdeğidir. Biraz kaba bir yaklaşımla çekirdeği insan beynine benzetebiliriz. Hücre çekirdeği içinde nükleik asitler genleri, genler de birleşerek kromozomları oluştururlar. Kromozomlar, hücrenin madde özümleme süreçleri başta olmak üzere bütün işlevlerini kalıtımdan devraldıkları bir plana göre yönlendirirler. Kromozomların her hücre bölünmesi sırasında adeta ortadan yarılarak ikiye ayrıldıklarını ve ayna görüntüsü ilişkisinde olduğu gibi birbirlerine ters ama tıpatıp benzeyen kromozom kolonları oluşturduklarını, bu kopyaların yeni oluşan her iki hücreye de aktarıldıklarını daha okul sıralarında öğrenmişizdir. Biyologlar özellikle önemli organellere mitokondriler, ribozomlar, kloroplastlar ve kamçı adını vermişlerdir. Bu organellerin gerek yapıları gerek işlevleri basit gibi görünen bir hücre içinde bile alabildiğine gelişmiş bir işbirliğinin sürüp gittiğini göstermektedir. Hücre yüzeyindeki ince lamellerden oluşan mitokondrileri bilim adamları hücrelerin enerji santralleri olarak tanımlarlar. Hücre organizması çok çeşitli işlevlerini yerine getirmesini sağlayan enerjiyi enzimatik süreçlerden elde eder. Ribozomlar ise hücrenin sentezleme fabrikalarıdır. Hücre çekirdeğinden aldıkları kesin buyruk doğrultusunda hücre için gerekli bütün proteini, enzimleri ve proteinden ibaret inşa elemanlarını üretirler. Son yıllardaki bulgular, ribozomların herhangi bir proteinin inşasında evrensel ölçekte bir yetenekle donanmış olduklarını göstermektedir. Hücre çekirdeği üretmeleri için ribozomlara hangi türden proteini sipariş edersek edelim, ribozomlar aldıkları emir doğrultusunda üretimlerini arzu edilen programa göre en ufak bir gecikmeye meydan vermeksizin anında ayarlamaktadır. Öte yandan, örneğin ribozomlar elektron mikroskobu altında bile küçük hücreler gibi görünürlerken, biyologların bütün bu organellerin böylesine minik hücre elemanlarının işlevlerini en ufak ayrıntısına kadar nasıl inceleyebildikleri elbette merak konusudur. Biyologlar sonuçta ortaya çıkan elemanlara zarar vermeden hücreyi parçalarına ayıran bir yöntemle bu işin üstesinden gelirler. Önce hücreyi tutan dış zarı parçalarlar. Bu işlemde kullanılan yöntemler arasında en yaygın olanı kabuğu yırtan ultra ses yöntemidir. Son zamanlarda bu iş için örneğin lisozim enzimi gibi enzimler kullanılmaktadır. Ama elbette bu işlemler tek tek hücreler üzerinde değil de bir doku parçasının milyarlarca hücresi üzerinde aynı anda uygulanır. Ultra ses dalgaları ya da lisozim ile parçalanma sonunda karşımıza hücreden bağımsız, daha doğrusu hücresiz denilen sistem çıkar. İçinde zarlarından kurtulmuş bütün hücre elemanlarının serbestçe yüzdükleri homojen bir lapadan başka bir şey değildir bu. Böyle bir sisteme yakından bakıldığında hücre dışında da incelenen dokular için tipik olan madde özümleme süreçlerinin çoğunun sürüp gittiğini görürüz. Belli süreçlerin gerçekleşmesinden sorumlu organellerin hücresizle çalıştıklarının kanıtıdır bu. Atılacak ikinci adım, işlevleri belirlenecek organel türünü ötekilerden yalıtmaktır. Lafta kolay gözükmektedir bu. Ama ultra ses dalgalarıyla elde edilmiş lapamsı maddenin içinden o küçücük parçaları ayırmak alabildiğine zahmetli bir iştir. Organellere zarar vermemesi olanaksız olan kimyasal yöntemlere başvurulmayacağını, ayrıca organellerin, örneğin bir mikro manipülatör yardımıyla mekanik bir şekilde toplanması durumunda bu işlem için gerekli zaman süresi içinde organellerin ölüp gitme olasılıkları bulunduğunu, bu yolunda çok zahmetli olacağını göz önünde bulunduracak olursak, geriye biyologların organellerin ağırlık farklarından yararlanarak uyguladıkları sedimentasyon yöntemi kalmaktadır. Bir deney tüpüne yerleştirilen hücre organellerinin önce iri ve ağır olanları, örneğin zar ve çekirdek parçaları dibe çökmektedir. Deney tüpünün dibinin yani sedimentin üstünde kalan sıvıyı dikkatli bir şekilde başka bir yere aktardığımızda hücrenin hafif elemanlarını dibe çökmüş ağırlardan ayırmış oluruz. Daha sonra cam tüp çökelmenin hızlandırılması için ekseni etrafında hızla döndürülür. İlk hızlanmada ötekilerden daha ağır olan parçalar, örneğin büyük kloroplastlar çöker. Sonra da kademe kademe ağırlıklarına göre bütün parçalar santrifüjden geçirilip ağırlık sınıfları oluşturacak şekilde gruplanırlar. Bu yoldan örneğin oldukça küçük olan ribozomları elde etmek için ultra hızda saniyede 5000 dönüş yapan santrifüjler gerekmektedir. Bu dönüş dünyanın çekim gücünün 200 bin katı bir çekim gücüyle parçacıkları sedimente çökeltir. Artık elde edilen ribozom fraksiyonları ile deneyler yapmak için yolumuz açılmış demektir. Aslında kuralda aynı yoldan elde edilmiş öteki hücre fraksiyonları da işin içine katılarak ne olup biteceğine bakılır. Örneğin ribozomların bulunduğu yere protein yapılarının şifre kodlarını taşıyan nükleik asitler ilave edilirse karışımın içinde amino asitlerin de bulunması koşuluyla derhal protein üretimi başlar. Gerçi üretim canlı ve çalışan bir hücre içinde olduğu zamanki kadar verimli değildir. Ama zaten doğallığı iyice bozulmuş olan koşullar altında çok da şaşırtıcı değildir bu sonuç. Bu incelemeler ribozomların protein üretiminden sorumlu organeller olduklarını ortaya çıkartmıştır. Ayrıca genetik kodun Esperanto'daki gibi evrensel geçerli bir kod olduğu da aynı deneylerle belirlenmiştir. Söz gelimi bir tavşan karaciğerinden elde edilmiş ribozomlara, ister balıktan, ister kuştan ya da bakteriden olsun, herhangi bir canlıdan alınmış nükleik asitler, daha doğrusu DNA ilave edilince, ribozomlar kendilerine verilen DNA'nın genetik kodunu tercüme etmekte öyle fazla bir güçlükle karşılaşmadan programa uygun protein üretmeye başlarlar. Bu bize hem DNA'nın genetik kodunun evrensel ölçekte geçerli olduğunu hem de ribozomların hangi canlıdan geldiğine bakmaksızın DNA'ların önlerine koydukları programa göre protein üretebildiklerini göstermektedir. Normal koşullarda böyle bir beceri ancak yarar sağlar. Tek bir örnek tip, hücrenin ihtiyaç duyduğu bütün proteinlerin ribozomlarca üretilmesi için yetip de artmaktadır. Ama bu olay aynı zamanda canlı organizmaların inanılmaz uyum sağlama yeteneği bakımından tipik bir örnek olmakla kalmaz. Organizmaların evrimin kendilerine sundukları tüm olanaklardan sonuna kadar yararlanma eğilimleri taşıdıklarını da gösterir. Kendileri de ürünü oldukları o evrimin ribozomları tanıdığı koşulsuz programlanabilme ve protein üretme olanaklarını kendileri için değerlendirmekten geri kalmayan tipik organizmaların başında virüsler gelmektedir. Ribozomların bu sınırsız gücünün, yeryüzünün bu belki en tuhaf canlılarının varoluş temelini oluşturduklarını söylemekte durumu abartmış olmayız herhalde. Ribozomların bu çok yönlü yetenekleri, genetik kodun evrensel olma özelliğiyle birleşince ortaya özgün sonuçlar çıkmaktadır. Ancak hikaye bununla da bitmiyor. Ribozomlar hücrede yer alan ve kendilerinin de yapı taşlarını oluşturan proteinleri üretmekte kalmazlar. Söz gelimi bir insanın ribozomlarına bir deniz kestanesinin hücre çekirdeğinden alınmış DNA molekülü ilave edildiğinde, bu insan ribozomları hemen o andan başlayarak deniz kestanesi ribozomlarının yanı sıra insan bünyesinde hiç rastlanmayan ribozomları da üretirler. Ve günün birinde DNA'yı yapay yoldan üretmek ve doğada bulunmayan belli bir proteini inşa edecek programla donatmak mümkün olursa, ribozomlar doğaya aykırı bu üretimin de kolaylıkla üstesinden gelebileceklerdir. Proteinler, amino asit harflerinden oluşmuş birer sözcüğe benzetilebilirlerse, ribozomlar da aynı birkaç harfin sürekli kullanılmasıyla pratikte sınırsız sayıda ve birbirinden farklı sözcükler yazabilen bir yazı makinesine benzetilebilirler. İşte virüsler de ribozomların bu önlerine gelen programı asıl mı, sahte mi, aldırış etmeksizin çoğaltma özelliklerinden yararlanırlar. Daha önce de virüslerin alışıldık dışı, şaşırtıcı yaşama süreçlerine değinmiştik. Virüs, içine girdiği hücrenin yaşayabilmek için üretmek zorunda olduğu proteinlerin yapımının yolunu keserek, sonuçta kendisi de hücreyle birlikte başka hücrelere atlamadığı sürece ölüp gidecek olmasına rağmen, kendi genlerinin üretimini körükler. Bunun nasıl mümkün olduğunu son zamanlarda daha iyi kavruyoruz. Virüsler aslında bedenden yoksun, salt kalıtım mekanizmalarıdır. Kendilerini saran hücre kabuğunun inşa planının yanı sıra kendi şifresini içeren nükleik asitten ibaret olan virüs, hücrelerden birini enfekte etmeden önce ayaklarıyla söz konusu hücrenin enfekte olmaya elverişli olup olmadığını saptar. Bilim adamları bu saptama sürecinde bir takım kimyasal etmenlerin rol aldığını düşünmektedir. Böyle bakıldığında söz konusu bacaklar, yoklama işine yarayan birer tarama antenidir. Aslında kendi başına yer değiştirme olanağı bulunmayan bu kalıtım mekanizmasını hava, su, rüzgar gibi aracı ortamlar bir yerden bir yere naklederler. Virüs hücrelerden birine yapışır ve hücre duvarını deldikten sonra kendi DNA'sını kabuğu bir an için bir yana bırakacak olursak bizzat kendini hücrenin içine boşaltır. Bu işlem sonunda virüs bir anlamda eski biçimiyle yok olup giderken hücrenin mekanizmaları yeni DNA'yı hücrede bulunması gereken yere, yani doğruca kendi çekirdeklerinin içine taşırlar. Çekirdeğe ulaşan virüsün DNA'sı çekirdekteki öteki çok sayıda DNA'nın arasına karışır. O andan başlayarak yeni DNA'nın kopyasını çoğaltan hücre programı kendi bindiği dalı kesmeye başlar. Bu gelişmelerin açıklanması sırasında virüsle uğraşan bilim adamlarının yıllardır anlayamadıkları bir süreçte açıklığa kavuşmuştur. Virüs zaten küçüklüğünden ötürü ancak elektron mikroskobuyla tespit edilebilmekteydi. Yetmiyormuş gibi bir de bir tür hayalet efekti işin içine karışıyor. Yani hücreye dalan virüs çekirdekte 20 dakika süreyle sıra kadem basıyordu. Neden sonra aradan yaklaşık 20 dakika kadar bir süre geçince hücre yavaş yavaş ölmeye yüz tutmak üzereyken ilk birkaç virüs de ortaya çıkmaya, hücreye dalan zorbanın tıpatıp kopyaları hücrede cirit atmaya başlıyordu. Peki de hücreye ilk ayak basan virüs nerelerde geziniyordu acaba? İşte bu sorunun uzun süre yanıtsız kalmasına pek de şaşmamak lazım. Bir hücreye dalmış virüsün tek kalıntısı DNA olduğuna göre, onu öteki sayısız DNA molekülünden ayırmak, 20 ciltlik bir ansiklopedinin herhangi bir sayfasına yerleştirilmiş yarım satırlık bir cümleyi arayıp bulmaya benzer. Bir anlamda virüsün kendisi olan nükleik asit zinciri, hücre çekirdeğindeki program mekanizmasının özgün bir öğesine dönüşerek bir bakıma gerçekten de kayboluyordu hücrede. Belli bir paragrafa sonradan eklenecek bir cümlenin, bütün bir paragrafın anlamını tam tersi bir yönde değiştirebileceğini bilmek için ille de hukukçu olmak gerekmez. İşte bir virüse hayat veren girişim de aynen buna benzer bir tür kurnazlığın sonucudur. Virüsün DNA'sı hücrenin DNA zincirlerinin oluşturdukları program metninin anlamını tümünden değiştirebileceği bir yerine eklemlenir. Hücre kendi ribozomlarını hücredeki malzemeyi kullanarak virüs DNA'ları ve virüs kabukları üretme talimatı vermeden edemez. Ribozomlar daha önce de belirttiğimiz gibi hücre çekirdeğinden verilen senteze giriş buyruğunun menşeini araştıracak durumda olmadıklarından, özgün hücre buyruğu ile yabancı buyrukları birbirinden ayırt etmeksizin kaçınılmaz bir felaketin zeminini hazırlarlar. Bütün bu işler 20 dakika gibi insanın aklına durgunluk verecek bir süre içinde olup biter. Ölmekte olan hücre, çekirdekten gelen ve metni hatalı kodlanmış programı üretmek için kendi malzemesini virüsün soyunun üretilmesi amacıyla harekete geçirir. Ölen hücre parçalanır, parçalanmaz, öteki hücrelere sıçrayan virüsler marifetlerini burada da sürdüreceklerdir. Virüslerle ilgili bu bilgileri organeller konusunun arasına sıkıştırmamızın nedeni sadece ribozomların yanlış doğru ayrımı yapmaksızın program üretimine aracı olmalarına çarpıcı bir örnek sunmak değil, aynı zamanda dizinin başka bir yerinde üzerinde ayrıntılı durmayı öngördüğümüz virüs konusuna da belli bir giriş yapmış olmaktır. Virüslerin, ribozomların altını çize geldiğimiz marifetlerinden yararlanma, özellikle ribozomların genel geçerli, evrensel program dilini istismar etme bakımından hayal gücümüzü bile zorlayan bir dizi faaliyeti gerçekleştirme becerileri, hikayenin ilginç noktalarını oluşturmakla birlikte iş bununla da kalmıyor. Son birkaç yıldır yapılan araştırmalar, virüslerin biyolojik evrimde sergiledikleri bencil strateji ve taktiklerin, hayatın bütünü için atlanmaz önemli bir işlev taşıdıklarını ortaya koymuştur. Virüsler çevrenin kendine özgü bir karakteristik niteliğini yansıtmaktadırlar böylelikle. İnanması güç ama biz insanlar da dahil olmak üzere bütün yüksek düzeyde gelişmiş canlı biçimlerinin virüslerin bu eşsiz çoğalma taktiklerine hayatımızı borçlu olmamız olasılığı çok büyüktür. Bu konuyu ileriye atarak hücre ve organellerini bıraktığımız yerden itibaren ele almamız gerekiyor şimdi. Hücre çekirdeğini, mitokondrileri ve ribozomları konuştuktan sonra geriye kamçılar ve kloroplastlar kalıyor. Kuşkusuz hücrede başka elemanlar da var ama dizimizin amaçları arasından bize bu kadarı yetecektir. Kamçıların gelişmiş canlı biçimlerinin hareket uzuvlarıyla karşılaştırılabileceğini belirterek başlayalım işe. Kamçılar onları içeren hücrelerin bir yerden bir yere hareket etmelerini sağlarlar. Aslında bütün hücreler için söz konusu olmayan bir özelliktir bu. Ritmik ve senkronize edilmiş kasılma ve gerilmeler sayesinde bu kıl benzeri uzantılar tıpkı kürek gibi sudaki bir hücrenin yer değiştirmesine olanak verirler. Kamçılar gelişmiş organizmaların kollarına ve bacaklarına benzetilebilirler. Belli bir ritim içinde senkronize olmuş hareketleri bir tür kürek gibi gerçekleştiren kamçılar, hücrenin suda hareketini sağlar. Bu organ gerek beslenme gerekse kaçma faaliyetlerinde atlanmaz bir önem taşır. Ama evrim sürecinde kamçının geçirdiği değişim ve dönüşümlere şöyle bir göz atacak olursak, kol bacak benzetmesinin ne kadar sallantılı olduğu da anlaşılır. Evrim içinde bu kamçılar özellikle titreşimli epitel dediğimiz bir biçimde kullanma alanına girmişlerdir. Burnumuzun içi de dahil olmak üzere bronşların en ince dallarına kadar uzanan solunum sistemimizin yüzeyine epitel adı verilir.